Ayrımon, Pekin'den gelen adam Henning Mangel, sayfa 108. Telefon çaldı Sundberg'de. Uyandırdın mı?
Hayır.
Gelebilir misiniz? Resepsiyondayım.
Neyle ilgili?
Aşağı inerseniz anlatacağım.
Vivi Sundberg şöminenin başında bekliyordu.
Oturalım diyen Sundberg köşedeki masayı, çevreleyen koltukları ve kanepeyi işaret etti.
Burada kaldığımı nereden bildiniz?
Araştırdım.
Rostin kendini en kötüsüne hazırladı. Sundberg mesafeli ve soğuk davranıyordu. Hemen konuya girdi.
Her yerde gözümüz ve kulağımız olduğunu bilmelisiniz diye sözle başladı Sundberg. Taşra polisi bile olsak beceriksiz değiliz. Eminim neden bahsettiğimi biliyorsunuzdur.
Hayır.
Sizi içeri alma nezaketini gösterdiğim evdeki çekmecenin içindekiler çalınmış. Hiçbir şeye dokunmamanızı rica etmiştim.
Dokunmuşsunuz.
Gece köye dönmüş olmalısınız. Boşalttığınız çekmecede günlükler ve mektuplar vardı. Siz onları getirene kadar burada bekleyeceğim. 5 günlük mü vardı, 6 günlük mü? Kaç tomar mektup? Hepsini getirin. Onları getirdiğinizde tüm bunları görmezden geleceğim. Ve buraya kadar gelmeye zahmet ettiğim için bana minnettar olmalısınız.
Birgitta Rostin yüzünün kızardığını hissetti. Suçüstü yakalanmıştı. Yapabileceği hiçbir şey yoktu. Kendisinin yaptığını anlamışlardı. Ayağa kalkıp odasına çıktı. Bir an için okumakta olduğu günlüğü saklamayı düşündü. Ama Sundberg'in ne bildiğinden emin değildi. Kaç günlük olduğunu bilmiyormuş gibi davranması bir şey ifade etmezdi. Rossi'nin dürüstlüğünü test ediyor olabilirdi. Çekmeceden bütün aldıklarını resepsiyona indirdi. Vivi Sundberg günlükleri ve mektupları karton bir torbaya kaldırdı.
''Neden yaptınız?'' diye sordu.
''Merak ettim. Özür dilemekten fazlası elimden gelmez.
Benden bir şey saklıyor musunuz?
Sizden gizlediğim bir şey yok.''
Sundberg onu süzdü. Rostlin yanaklarının kızardığını hissetti. Sundberg ayağa kalktı. İri yapılı ve kilolu da olsa hareketleri zarifti. ''Bırakın bu işte polis ilgilensin.'' dedi. ''Gece eve girdiğiniz için olay çıkarmayacağım. Bu konuyu unutacağız. Evinize dönün ve bırakın araştırmamı sürdüreyim.''
''Özür dilerim.''
Zaten dilemiştiniz.
Sundberg otelden çıkıp dışarıda bekleyen polis aracına bindi. Birgitta Rostin kadının karları uçuşturarak yola çıkışını seyretti. Odasına döndü, ceketini aldı ve buz tutmuş gölün kıyısında yürüyüşe çıktı. Rüzgar dondurucuydu. Başını öne eğdi, çok utanmıştı. Gölün etrafını dolaştı ve ter içinde otele döndü. Duş yaptıktan sonra giysilerini değiştirdi ve olanları gözden geçirdi. Annesinin odasını görmüş ve öldürülenlerin onun üvey anne babası olduğunu öğrenmişti. Eve dönme zamanıydı. Resepsiyona gidip kalışını bir geceliğine daha uzattı. Ardından arabaya binip Hudiksvall'a gitti. Bir kitapçı buldu ve şaraplarla ilgili bir kitap aldı. Yeniden önceki gün gittiği Çin lokantasına gidip gitmemeyi düşündü. Ama onun yerine bir İtalyan lokantasında karar kıldı. Yemeğini yerken Hesio Wahl'ın hakkında neler yazdığına bakmaya zahmet etmeksizin gazeteleri okudu. Arabaya binip otele döndü, aldığı kitaptan birkaç sayfa okudu ve erkenden uyudu. Telefonun çalışıyla uyandı, zifiri karanlıktı. Telefonu açtığında hatta kimse yoktu. Arayan kişinin numarası görünmüyordu. Aniden bir huzursuzluk hissetti, kim aramıştı? Yatmadan önce kapının kilitli olup olmadığını kontrol etti. Sonra pencereden dışarı baktı. Otelin önündeki yolda kimsecikler yoktu. Yatağa döndü. Ertesi gün yapılacak tek mantıklı hareketi yapmayı düşünüyordu. Eve gidecekti. 9. Kısım. Saat 7'de kahvaltı salonuna inmişti. Pencereler göle baktığından havanın rüzgarlı olduğunu görebiliyordu. Bir adam yolcu bölümünde sıkı giyinmiş iki çocuğun oturduğu kızakla yaklaştı. Rostin kayabilmeleri için çocuklarını kızakla yokuşun tepesine çıkardığı zamanları hatırladı. Hayatının en güzel dönemlerinden biriydi. Hem karda çocuklarıyla oynar hem karışık davalarda ne karar vereceğini düşünüp endişelenirdi. Çocukların bağırışları ve kahkahaları ürkütücü olay yeri görüntülerine karışırdı. Bir keresinde kariyeri boyunca 3 katili ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan 7 kişiyi hapse yolladığını hesaplamıştı. Ağır suç işleyen ama saldırıları ölümle sonuçlanmadığı için şanslı sayılabilecek suçluların ise haddi hesabı yoktu. Bu düşünce kadını endişelendirdi. Mesleki kariyerini hapse gönderdiği insanların sayısıyla ölçmek, hayattaki başarısının toplamı gerçekten bu muydu? Çoğu Hesio Wallen'la yaşananlardan bahseden gazetelere bakmaktan kaçınarak yemek yedi. Onları okumak yerine ekonomi ekini eline aldı ve borsayla ilgili açıklamaları okudu. Makalelerden biri İsveç şirketlerinin yönetim kurullarında çok az kadın olduğundan bahsediyordu. Kahvaltıda fazla insan yoktu. Yeniden kahve aldı ve eve farklı bir yoldan dönme seçeneğini değerlendirdi. Belki biraz daha batıya gidebilirdi. Warmland ormanlarından geçmek hoş olmaz mıydı? Birisinin kendisine seslendiğini duyunca düşünceleri bölündü. Seslenen birkaç masa ötede tek başına oturan bir adamdı. ''Bana mı seslenmiştiniz?'' ''Vivi Sundberg'in ne istediğini soracaktım.'' Adamı tanımıyordu ve ilk anda ne sorduğunu anlamadı. Yanıt verme şansı bulamadan adam kalkıp masasına geldi, iskemleyi çekip oturdu. Adam 60'lı yaşlardaydı, kırmızı suratlı ve kiloluydu, üstelik nefesi kokuyordu. ''Kahvaltını huzur içinde etmeyi tercih ederim.'' ''Kahvaltınızı çoktan bitirdiniz, sadece birkaç soru sormak istiyorum.'' ''Sizi tanımıyorum.'' Lars Emanuelson, serbest gazeteci, muhabir değilim. Onlardan bir gömlek üstünüm, kimseye askıntılık etmiyorum. Ödevimi iyi yaparım ve yazdıklarım da iyi araştırılmış, başarıyla kaleme alınmış makalelerdir. Böylesi size masama oturma ve huzur içinde kahvaltı etmemi engelleme hakkını vermez. Lars Emanuelson ayağa kalktı ve kadının yanındaki masaya oturdu. Böylesi daha mı iyi? Nispeten. Kimin için yazıyorsunuz? ''Henüz karar vermedim. Önce araştırmamı tamamlamalıyım. Yazılması bittiğinde kime satacağıma karar veririm. Önüme gelenle iş yapmıyorum.'' Adamın kibirli tavırları kadını rahatsız etmişti. Ayrıca kokusundan da rahatsız olmuştu. Uzun zamandır duş yapmamış gibi kokuyordu. Bir tür araştırmacı gazeteci karikatürü gibiydi. ''Dün Vivi Sundberg'le sohbet ettiğinizi gördüm. Hoş bir sohbete benzemiyordu. Birbirini sınayan iki orozun karşılaşmasını andırıyordu. Haksız mıyım?'' ''Yanılıyorsunuz ve size söyleyecek hiçbir şeyim yok.'' ''Ama onunla konuştuğunuzu reddetmiyorsunuz değil mi?''
''Elbette reddetmiyorum.''
''Başka bir kasabanın yargıcının burada ne aradığını merak ediyorum. Soruşturmayla bir ilginiz olmalı.'' Kuzeydeki köyde korkunç olaylar yaşanıyor ve Birgitta Roslin atlayıp Helsingborg'dan buraya geliyor. Birgitta iyiden iyiye huzursuz oldu.
Ne istiyorsunuz? Kim olduğumu nereden biliyorsunuz?
Her şey yöntemlerle ilgili. Bütün hayatımızı sonuç almanın en iyi yöntemini bulmak için harcıyoruz. Böylesinin yargıçlar içinde geçerli olduğuna eminim. Kurallarınız ve kanunlarınız var ama kullanacağınız yöntemleri kendiniz seçiyorsunuz. Şimdiye kadar kaç adli soruşturmanın haberini yazdığımı bilmiyorum. Palme soruşturmasının araştırması için bir yılımı harcadım. Kesin konuşmak gerekirse 366 günümü. Katilin hiçbir zaman yakalanamayacağını işin başında anlamıştım. Çünkü daha soruşturma başlamadan her şey hasıraltı edildi. Suçlunun mahkeme yüzü görmeyeceği belliydi. Çünkü polis ve savcılar cinayeti çözmeye çalışmıyor, televizyona çıkmakla ilgileniyorlardı. Pek çok kişi suçlunun Christer Pettersson olduğunu varsaydı, bu suçlamanın yanlış hem de tamamen yanlış olduğunu kavrayan birkaç aklı selim ve sağduyulu soruşturmacı dışındaki herkes. Ama kimse onlara kulak asmadı. Ben her şeyin dışında kalmayı, olaylara dışarıdan bakmayı tercih ederim. Böylece diğerlerinin gözden kaçırdığı şeyleri görürüm. Örneğin bir yargıcın elindeki vakadan başka hiçbir şeye ayıracak bir dakikası bile olmayan bir polis tarafından ziyaret edilmesi. Ona verdikleriniz neydi?
Sorunuzu yanıtlamayacağım.
Öyleyse bundan olup bitenlerle yakından ilginiz olduğu sonucunu çıkarıyorum. Manşetleri görür gibiyim. Hesio Wallen'deki melodrama bir de yargıç karıştı. Roslin kahvesinin kalanını içip kalktı. Adam resepsiyona kadar onun peşinden geldi. ''Bana bir ipucu verirseniz karşılığını ödeyebilirim.''
''Size söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sakladığım sırlar olduğu için değil, bir muhabirin ilgisini çekebilecek hiçbir şey bilmediğimden.''
Lars Emanuelson kırılmış göründü. ''Muhabir değil, serbest gazeteciyim.''
''Dün gece beni arayan siz miydiniz?''
''Efendim?''
''Demek öyle, en azından artık biliyorum.''
''Yani cep telefonunuz mu çaldı? Gecenin bir vakti, siz uyurken... Takip etmem gereken bir ipucu mu? Roslin karşılık vermek yerine asansörün düğmesine bastı. ''Bilmeniz gereken bir şey var.'' dedi Lars Emanuelson. ''Polis önemli bir detayı halktan saklıyor. Eğer bir insana detay demek mümkünse.'' Asansörün kapıları açıldı. Birgitte asansöre bindi. Ölenlerin hepsi yaşlı insanlar değildi. Evlerden birinde küçük bir çocuğun cesedi bulundu. Asansörün kapısı kapandı. Birgitta kendi katına ulaştığında yeniden lobinin düğmesine bastı. Gazeteci onu bekliyordu. Milim bile kıpırdamamıştı. Bir masaya geçtiler. Lars Emanuelson bir sigara yaktı. ''Burada sigara içmek yasak. Bana umursayacağın bir şey söyleyin.'' Adam yan taraftaki saksıyı kül tablası olarak kullandı. ''Her zaman polisin neleri söylemediğini araştırmanız gerekir. Sakladıkları şeyler, ne düşündüklerini, suçluyu nerede aradıklarını ele verir. Öldürülenlerin arasında 12 yaşında bir oğlan çocuğu da vardı. Oğlanın akrabalarını tanıyor ve köyde ne aradığını biliyorlar. Ama bu bilgileri kamuoyuna açıklamıyorlar. Siz nereden biliyorsunuz? Meslek sırrı. Bu tür soruşturmalarda her zaman sızıntı olur. Mesele o kişiyi bulup anlattıklarını dikkatle dinlemektir. Oğlan kimmiş? O şimdilik denklemin bilinmeyen parçası. Adını biliyorum ama söylemeyeceğim. Akrabalarını ziyaret ediyormuş. Aslında okulda olması gerekirdi ama göz ameliyatı geçirmiş. Zavallı çocukta göz tembelliği varmış ama ameliyat iyi gitmiş. Gözünü düzeltmişler. Sonra da öldürüldü. Evinde kaldığı yaşlılarla birlikte ama aynı şekilde değil. Farklı olan neymiş? Emanuelson arkasına yaslandı. Göbeği kemerinin üstünden taşıyordu. Roslin onu itici buluyordu. Adam da bunun farkındaydı ama umurunda değildi. Şimdi sıra sizde. Vivi Sundberg, defterler ve mektuplar. Öldürülenlerden birinin uzaktan akrabasıyım. Sundberg'e istediği bazı belgeleri verdim. Emanuelson gözlerini kısıp ona baktı. ''Buna inanmamı mı bekliyorsunuz?'' ''Neye istiyorsanız inanabilirsiniz.'' ''Defterler ve mektuplar neyle ilgiliydi?'' ''Ailevi şeyler.'' ''Hangi aileyle ilgili?'' ''Brita ve August Andren.'' Gazeteci düşünceli düşünceli başını salladı ve sonra beklenmedik bir enerjiyle sigarasını söndürdü. ''İki ya da yedi numaralı ev.'' Polis bütün evlere bir kod vermiş. İki numaralı eve 2'ye 3 diyorlar. Yani orada 3 ceset bulunmuş. Emanuelson ezik büzük paketten yarısı içilmiş bir sigara çıkarırken dikkatle Birgitta'ya bakıyordu. Bu söylediğiniz ikinizin arasında neden soğuk rüzgarlar estiğini açıklamıyor. Bayan Sundberg'in acelesi vardı. Oğlanın ölümü neden farklıymış? Bütün detayları öğrenemedim. Hudiksvall polisinin ve Stockholm'dekilerin bu vakada ağızlarını her zamankinden sıkı tuttuklarını itiraf etmeliyim. Ama yanılmıyorsam oğlanın kontrolsüz bir şiddete maruz kalmadığını söylemek yanlış olmayacak. Ne demek istiyorsunuz? Anlamı şu, oğlan acı çekmeden ölmüş, işkence görmemiş. Bundan çıkarılabilecek pek çok sonuç var ama hepsinin yanlış olması muhtemel. Olup bitenlerle ilgileniyorsanız siz de kendinize göre dilediğiniz sonuca varabilirsiniz. Gazeteci ayağa kalktı ama önce sigarasını saksıda söndürdü. ''İşimin başına dönsem iyi olacak.'' dedi. ''Belki bir gün yeniden karşılaşırız. Kim bilir?'' Roslin adamın kapıdan çıkışını izledi. Resepsiyonist yanından geçerken sigara dumanının kokusunu alıp duraksadı. ''Ben değildim.'' dedi Birgitta Roslin. ''Son sigaramı 32 yaşındayken içtim. O zamanlar herhalde siz daha doğmamıştınız.'' Odasına dönüp valizini hazırladı. Pencerenin önünde durdu ve ısrarla çocuklarını kaydırmaya çalışan babayı izledi. O tatsız adamın söyledikleri doğru muydu? Ve gerçekten kendisinin düşündüğü kadar tatsız biri miydi? Sadece işini yaptığı açıktı. Kendisinin de adama karşı nazik olduğu söylenemezdi. Belki ona farklı davransaydı adam da daha fazlasını anlatırdı. Masanın başına geçip öğrendiklerini not aldı. Her zamanki gibi elinde kalem varken daha iyi düşünüyordu. Hiçbir yerde küçük bir çocuğun öldürüldüğünü okumamıştı. Kamuoyuna açıklanmayan başka kurbanlar da yoksa öldürülen tek çocuk oydu. Lars Emanuelson'un şiddet kullanılmasıyla ilgili sözleri, diğerlerinin öldürülmeden önce dövüldüğü, hatta işkence gördüğü anlamına geliyordu. Neden oğlan aynı muameleye maruz kalmamıştı? Çocuk oldu ve katil her nasılsa ona acıdığı için mi, yoksa başka bir nedeni mi vardı? Henüz bu sorulara verecek yanıtı yoktu ve zaten onun sorunu değildi. Önceki gün yaşananlardan ötürü hala utanıyordu. Hareketlerinin savunulacak bir tarafı yoktu. Gazeteci yaptıklarını öğrense neler olacağını düşünmek bile istemiyordu. En iyi ihtimalle küçük düşmüş olarak Scania'ya dönerdi. En kötü ihtimali düşünmek bile istemiyordu. Valizini toplamayı bitirip odadan ayrılmaya hazırlandı. Ama önce hava durumunu öğrenmek için televizyonu açtı. Hangi yoldan gideceğine ona göre karar verecekti. Tesadüfen Hudiksvall'daki polis karakolunda yapılan basın toplantısına denk geldi. Masada üç kişi oturuyordu ve tek kadın Vivi Sundberg'di. Kalp atışları hızlandı. Ya Sundberg Helsingborg'dan gelen yargıcın yaptığı hırsızlığı duyurmaya hazırlanıyorsa? Yatağın kenarına oturup sesi açtı. Ortadaki adam Tobias Ludwig konuşuyordu. Canlı yayın olduğunu anladı. Tobias Ludwig konuşmasını tamamladığında üçüncü kişi, yani savcı Robertson, mikrofonu önüne çekip polisin kamuoyundan gelecek her tür bilgiye ihtiyacı olduğunu duyurdu. Kime ait olduğu bilinmeyen arabaların, etrafta görülen yabancıların ve sıra dışı gelen her şeyin bildirilmesini istiyorlardı. Savcı konuşmasını tamamladığında sıra Vivi Sundberg'e geldi. Kadın plastik torbayı kameralara tuttu. İçinde kırmızı bir kurdele vardı. Sundberg kurdeleyi tanıyan varsa polisle temasa geçmesini istedi. Birgitta Roslin ekrana yaklaştı. Plastik torbadaki gibi bir ipek kurdeleyi nerede görmüştü? Daha iyi görebilmek için ekranın önüne diz çöktü. Kurdeleyi bir yerlerden hatırlıyordu. Hafızasını zorladı ama yanıtı bulamadı. Basın toplantısı gazetecilerin sorularıyla devam etti. Görüntü değişti. Polis merkezinin yerini hava durumu haritası aldı. Finlandiya körfezinden gelen kar bulutları doğu kıyısını etkisi altına alacaktı. Birgitta Roslin iç kısımlardan geçen yolu kullanmaya karar verdi. Resepsiyona inip hesabı kapadı ve görevli kıza çok hoş bir konaklama geçirdiğini söyledi. Arabasına yürüdüğü sırada buz gibi bir rüzgar esiyordu. Valizini arka koltuğa koydu, haritayı inceledi ve Yarvsö ormanından geçtikten sonra güneye gitmeye karar verdi. Ana yola çıktığında arabayı kenara çekti. Televizyonda gördüğü kırmızı kurdele bir türlü aklından çıkmıyordu. Aynı kurdeleden gördüğünü hatırlıyordu ama nerede ve ne zaman olduğunu bulamıyordu. Bu noktaya kadar geldim, elbette bulacağım diye düşündü ve polis merkezini aradı. Kereste kamyonları kara dumanlar saçarak yanından geçti. Telefona yanıt verilmesini uzun süre bekledi. Operatörün sesi yorgun çıkıyordu. Roslin Eric Hudden'le konuşmak istediğini söyledi. Soruşturmayla ilgili diye açıkladı. Hesio Valen.
Sanırım çok meşgul. Yine de bağlamaya çalışayım.
Hudden telefona geldiğinde yargıç fikir değiştirmek üzereydi. Adamın sesinden sabırsızlandığı ve baskı altında olduğu anlaşılıyordu.
Hudden.
''Beni hatırlıyor musunuz bilmiyorum.'' dedi. ''Ben Vivi Sundberg'le konuşmakta ısrar eden yargıcım.''
''Hatırlıyorum.''
Birgitta Sundberg'in gece yaşananlarla ilgili bir şey söyleyip söylemediğini merak etti. İçinden bir his Hudden'in hiçbir şey bilmediğini söylüyordu. Belki de Sundberg gerçekten de söz verdiği gibi her şeyi kendine saklamıştı. Belki de onu eve sokup kuralları çiğnediği için sessiz kalmayı tercih etmişti.
''Televizyonda gösterdiğiniz kırmızı kurdeleyle ilgili aramıştım.'' dedi.
Anlaşılan bunu yapmamız büyük bir hataymış.'' dedi Hudden.
''Neden?''
''Bütün telefonlar kilitlendi. Herkes kurdeleyi gördüğünü iddia ediyor. Örneğin Noel hediyelerinin paketlerinde.''
''Hafızam bana bambaşka bir şey söylüyor. Sanırım onu gördüm.''
''Nerede?''
''Bilmiyorum ama Noel hediyesiyle ilgisi yoktu.''
Hudden derin bir nefes aldı. Karar vermeye çalışıyormuş gibiydi.
''Şimdi gelecek olursanız size kurdeleyi gösterebilirim.'' dedi sonunda.
''Yarım saat içinde gelsem?
Size iki dakika mı ayırabilirim? Daha fazlasını değil.''
Hudden onunla buluştuğunda hem öksürüyor hem hapşırıyordu. Kırmızı kurdelenin durduğu plastik torba masasındaydı. Kurdeleyi çıkarıp beyaz bir kağıdın üstüne bıraktı. 15 santim uzunluğunda dedi, 1 santim genişliğinde, ucunda bir şeye takılı olduğunu gösteren bir delik var. Pamuklu ve polyester kumaştan yapılmış ama ipek gibi duruyor. Karda bulduk, köpeklerden biri kokusunu aldı. Roslin kurdeleyi tanıdığına emindi ama bir türlü nerede gördüğünü hatırlayamıyordu.
''Yemin ederim bu kurdeleyi gördüm.'' dedi. ''Belki birebir bu kurdeleyi değil ama aynısını.''
''Nerede?''
''Hatırlamıyorum.''
''Skane'de böyle bir kurdele görmüşseniz bize bir yararı olmaz.''
Hayır dedi ciddi bir ses tonuyla. Buralarda bir yerdeydi. Eric Hood'den duvara yaslanıp beklerken Roslyn kurdeleyi inceledi. Hala hatırlayamadınız mı?
Maalesef.
Hood'den kurdeleyi plastik torbaya kaldırıp ona danışmaya kadar eşlik etti. Eğer hatırlarsanız bizi arayabilirsiniz dedi. Ama Noel hediyesinin kurdelesi olduğunu söyleyecekseniz hiç zahmet etmeyin. Lars Emanuelson dışarıda onu bekliyordu. Kafasına kürk şapka geçirmişti. Birgitta'nın kendisini fark ettiğini görünce canı sıkıldı.
''Neden beni takip ediyorsunuz?''
''Etmiyorum. Dediğim gibi işimin başındayım. Karakola girdiğinizi gördüm ve neler olacağını görmek için bekledim. Şimdi de kısa ziyaretinizin ne anlama geldiğini çözmeye çalışıyorum.''
''Asla öğrenemeyeceğiniz şeylerden biri. Şimdi canım iyice sıkılmadan önce beni rahat bırakın.''
Topukları üzerine döndü ve yürüyüp gitmeye hazırlandı ama Emanuelson'un seslendiğini duydu. ''Neler yazabileceğimi unutmayın.''
Birgitta öfkeyle adama döndü. ''Beni tehdit mi ediyorsunuz?''
''Kesinlikle hayır.''
''Size neden burada olduğumu söyledim. Olup bitenlere adımı karıştırmanızın hiçbir anlamı olmaz.''
''Doğru olsun olmasın. Halk gazetelerde yazanları okur.''
Topukları üzerine dönerek yürüyüp gitme sırası Lars Emanuelson'daydı. Birgitta iğrenerek ona baktı ve bir daha asla karşılaşmayacaklarını umdu.
Birgitta Rossi'nin arabasına döndü. Direksiyonun başına geçmişteki jeton düştü ve kurdeleyi nerede gördüğünü hatırladı.
Hem de bir anda. Yanılıyor olabilir miydi?
Hayır, açık ve net olarak gözünde canlandırabiliyordu. Gitmesi gereken yer kapalı olduğu için 2 saat bekledi. Kasabada dolaşıp vakit öldürdü. Keşfini hemen paylaşamadığı için sabırsızlanıyordu. Çin lokantası açıldığında saat 11'di. Birgitta Rostin içeri girdi ve ilk gittiğinde oturduğu masaya oturdu. Lambaları inceledi. Şeffaf malzemeden yapılmışlardı. Kağıt gibi görünen ince plastik kullanılmıştı. İnce uzun silindir şeklindeydiler. Alt taraflarından 4'er kurdele sarkıyordu. Polis merkezine yaptığı ziyaret sayesinde kurdelelerin 15 santim olduğunu biliyordu. Kenarlarındaki deliklerden lambaların altındaki kancalara geçirilmişlerdi. Kötü İsveççe konuşan genç garson kadın menüyle yanına geldi. Birgitta Roslin'i tanıyınca gülümsedi. Roslin aç olmamasına karşın açık büfeyi tercih etti. Seçmesi için yemekler çıkarılırken lokantanın salonunu inceledi. Kısa süre sonra arka taraftaki 2 kişilik masada aradığını buldu. Masanın üstündeki lambanın kurdelelerinden biri eksikti. Nefesini tuttu, donup kaldı. Biri orada oturuyormuş diye düşündü. Lokantanın karanlık köşesinde. O kişi her kimse yemeğini yedikten sonra ayağa kalkmış, lokantadan ayrılmış ve Hesio Wallen'a gitmişti. Lokantayı inceledi. Genç garson kadın gülümsedi. Mutfaktan gelen sesleri duyabiliyordu. Çince konuşuyorlardı. O anda kendisinin de polisin de neler döndüğüne dair en ufak bir fikirleri olmadığını kavradı. Hayal edebileceklerinden çok daha büyük ve derin bir gizem söz konusuydu. Kimse bir şey bilmiyordu.
10. ayrımın sonu. Sayfa 122.